Bayram 12 sayfa 115. 13. bölüm. Gelenek ve kültür. Gelenek, Yahya Kemal'in bir dizesindeki ifadeyle kökü geçmişte olarak geleceğe uzanma ile ilgilidir. Kültürün geçmişini geleceğe bağlayan can damarı gelenektir. Geleneksiz bilim olmaz, sanat olmaz, istikrarlı bir toplum hayatı olmaz. Gelenek donmuş değildir, kültürün hayata göre değişmesinin bağlı olduğu köktür. Gelenek, geçmişin değil, bugünün hayatı, düşüncesi, duyuşudur. Geleceğin değişen kültürü onun içinden çıkar. Gelenek olmazsa kültüre yapılan değerli katkılar durur, kültür ilgisiz öğelerin rastgele değişen fakat geleceğe hiçbir değerli katkı yapmayan yığınından ibaret olur. Canlı ve verimli olan her kültür gelenekseldir, yani geleceğe dayanır ve geleneğin içinde iş görerek değişir. Bu bakımdan gelenekselliği gelenekçilikle karıştırmamak lazımdır. Gelenek, eğer geçmişe ait etnografik bir tespitin ötesinde bir varlık göstermiyorsa, o zaten ölü demektir. Şimdiki zamanın değil, geçmişin geleneğidir. Fakat bugünkü toplumda etkili, geçerli, ruhları saran bir varlığı varsa, o sosyolojik bir olgudur. Yaşayan bir geleneğin değişme gücü vardır. Canlı bir gelenek, iş göre göre, hayata nizam vere vere, kolaylık ve rahatlık sağlaya sağlaya, yani denenerek bugüne gelmiştir. Bu demektir ki kargaşadan uzak, sağlıklı ve etkili işleyen bir toplumun insanları tabii olarak gelenekseldir. O halde gelenekçilik nedir? Aynı amacı daha kolay, daha çabuk ve daha rahat yerine getiren ve üstelik herhangi bir zararı da gösterilemeyen bir cisme ya da yönteme karşı koyup sırf eskidir, eskiden beri kullanılan, yapıla gelen odur diye manevi bir değerin ayrılamaz parçası olmadığı halde eskisine inatla bağlanmak, onun savunuculuğunu yapmak, onu şahsi bir tercih planında da bırakmayıp toplum hayatında tutmaya çalışmak, işte bu gelenekçiliktir. Toplumda işlerin zaman kaybetmeden, tereddüt uyandırmadan, aksaklıklara meydan vermeden verimli ve düzgün bir şekilde yapılması için geleneksellik şarttır ama gelenekçilik gereksizdir. Geleneksellik ile gelenekçilik arasındaki bu ayrım, toplumun tabii işleyişini engelleme eğiliminde olan her tutuma karşı bizi duyarlı hale getirir. Toplumun gelenekler olmadan varlığını sürdüremeyeceği sosyolojik bir gerçektir. Bu bakımdan geleneğin işe yaramaz bir gelenekçiliğin malzemeleriyle karıştırılması çok yanlıştır. Tarihi akışın belli noktalarında ortaya çıkmış inkılapları gereksiz bir inkılapçılığa dönüştürmek de çok yanlıştır. Toplum hayatı bakımından geleneğin geleceğe taşıyıcı kuvveti yanında gelenekçilik de inkılapçılık da sosyolojik gerçeğe ters tutumlardır. Eğer toplumun kurumları sosyolojik gerçeğe aykırı bu iki saplantının anlamsızlığını ve sosyal patoloji olayları olduğunu apaçık ortaya koyacak kuvvette değilse, toplum gelenekçilikle inkılapçılığın çarpışma sahnesi haline gelir. Kurumları kuvvetli toplumlarda böyle eğilimler gülünç göründüğü ve toplumun kenarında kaldığı halde, Türkiye'de sosyal hayatın ve siyasetin orta yerinde bir kör dövüşüne sebep olacak kadar ciddiyet kazanmaktadır. Kültür bir toplumun üyelerinin bilincinde, zihniyetinde, davranışlarında ve eserlerinde billurlaşan hayat tarzıdır. Billurlaşma şimdiki zamanda cereyan eden bir süreçtir. Ama billurlaşan içeriğin bir kısmı tarihten gelir. Yani millet tarihiyle de şimdiki zamandadır. Gelenekler ve tarih bir millete başarma hüneri, yaşama gücü ve güven verir. Millete ileriye doğru hamleler yaptıran işte bu hüner, bu güç ve bu güvendir. Geçmişten bizi bugüne kadar getiren iyi birikimleri muhafaza etmeden gelecekte yeni ve değerli kültür ürünleri meydana getirmek imkansızdır. Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamıdır. Osmanlılar Selçuklu kültürüyle beslendi ama Selçuklu kültür ürünlerine hiçbir şey katmaksızın tekrarlamadı. Gelenekçiliğe varacak böyle bir muhafazakarlık kısa zamanda köhneme ile sonuçlanırdı. Osmanlılar Selçuklu kültürünün geleneklerini emmiş olmanın emin tavrıyla başka kültürlerden etkilenmekten korkmadı. İstanbul'un fethinden sonra karşılarına çıkan Ayasofya'nın kubbesi onları etkiledi. Ama bu etkileme İslam mimari zevkine bir unsur olarak karıştı ve sonunda Ayasofya'nın karşısında Sultanahmet Camii'nin güzelliği ve ihtişamı ile kaynaştı. Canlı ve gelişen bir kültürde ne dondurucu gelenekçilik ne de yüzeysel bir taklitçilik ve köksüz bir inkılapçılık vardır. Geleneğin verebileceğini emmek verimli ve tatminkar bir şekilde götürebileceği yere kadar onunla gitmek, onun aksayan ve tatminsizlik yaratan taraflarını düzeltmek, karşılaşılan yeni kültür unsurlarının verdiği ilhama göre onu geliştirmek ya da emelleri tatmin edecek yeni ifade şekillerine kavuşturmak, işte bütün bunlar yaşayan bir kültürün gelenekselliğidir. Gelip geçici hevesler ya da bir kenarda kalmaya mahkum gariplikler olmayacaksa, bilimdeki ve sanattaki yenilikler var olan geleneklerin içinden filizlenir. Gelenek bir deneyim, beceri ve düşünce birikimiyle olgunlaşmış bir yapış tarzıdır. Ondan daha iyisi hiç yoktan birdenbire meydana gelmez. Bir geleneği değer bakımından aşacak ve daha iyi tatmin sağlayacak bir yenilik, bir tatminsizlikten kaynaklanmakla birlikte yine de o geleneğin kazandırmış olduğu görme, duyma, sezme, tasarlama ve yapma becerileriyle başarılır. Yeni duygu ve düşünceler, yeni deneyimler ancak geleneğin verdiği kapasite ile yorumlanır ve yeni ifade şekillerine kavuşturulur. Bilimde kabul görmüş bir teori, o zamana kadar gözlenmiş bir sürü olguları bir kavram altında anlaşılır hale getirir. Bilim sürekli ilerliyor. Fakat bilimin ilerlemesi eski teorileri durup dururken atıp yerine yenilerini koyarak olmaz. Yeni gözlenen bir olguyu var olan teori açıklayamadığı zaman bile o teori hemen terk edilmez. Yeni olguyu açıklayamasa bile teori o zamana kadar birikmiş olguları karma karışıklıktan kurtardığı ve şimdiki düşüncelerin hareket noktası olduğu için o yeni olguyu da açıklayabilen daha kapsamlı bir teori formüle edilinceye kadar muhafaza edilir. Çünkü daha tatmin edici bir teoriye ulaşmadan yeni bir gözleme uymuyor diye var olan teoriyi atmak, teoriden önceki karışıklığa, karanlığa dönmek olurdu. Bu yüzden bilim adamları yenilikler yapmak ve bilimi sürekli ilerletmekle birlikte inkılapçı değil muhafazakardır. Onlar o zamana kadar gelen birikimi muhafaza ederek gözlem yapar ve düşünür. Bir bilim adamı yeni gözlemleri var olan teori içinde anlaşılır hale getirmeye gayret eder. Bunu başaramazsa tatminsizlik duymaya başlar. Yeni bir teori aramaya koyulur. Fakat bunu yine de var olan teorinin getirdiği düzenden hareket ederek yapar. Bilim adamları yenilik ya da orijinalite peşinde koşmaz, onlar yeni gözlemlerin anlaşılmazlığını belli bir zaman kesimindeki anlayışı temsil eden teorilerle anlaşılır hale getirmeye çalışır. Bunu yaparken artık bir nokta gelir, var olan teorinin yetersizliğini kabul etmek ve yeni fikirler geliştirmek kaçınılmaz olur. Böylece bilim bir geleneğin kılavuzluğunda yeni gözlemlerin zorlamasıyla hakikate doğru giderken boşlukta düşünmekten ve karanlıkta gözlem yapmaktan kurtulur. Bilimde var olan teorinin ışığını kaybetmeden onun yetersizliklerini gidermeye ya da ondan hareket ederek daha tatminkar yeni bir teori formüle etmeye çalışılır. Rastgele deneyler yaparak daha tatminkar bir teoriye ulaşılamaz. Doğru istikamette düşünmek, var olan teorinin yeni gözlemler karşısında yetersiz kalan noktalarını dikkatle incelemekle mümkündür. Görülüyor ki bilim bir düşünce geleneği ile çalışır. Bilimin ilerleme gücü, bilim adamlarının geleneği hiçe sayarak orijinal olma ya da inkılap yapma arzularından değil, belli bir zamana kadar tatmin edici bir şekilde gelmiş olan teorik birikimin yeni gözlemleri açıklamadaki yetersizliğinden kaynaklanır. Sanat alanına gelince, en kalıcı yenilikler var olan tasarım ve ifade geleneğinin içinde çalışan, onun ustaları yanında yetişmiş ya da onlardan etkilenmiş sanatçılar tarafından yapılmıştır. Belki o gelenek içinde kendisi de ustalaşmış ama yeni deneyimlerini eski ifade şekilleriyle tatmin edici bir biçimde yansıtamayacağına inanan bu sanatçılar, geleneğin kazandırdığı güçle ihtiyaç duydukları yeni ifade şekillerine ulaşmıştır. Böyle sanatçıların eserleri ilk anda yadırgansa bile sonradan onların değeri anlaşılmıştır. Fakat hiçbir gelenekten gelmeden sırf yenilik yaparak ün kazanmak için yeni şekiller ortaya koymaya özenenlerin yaptığı şeyler yadırgama bile uyandırmamıştır. Onlar açıkça değersiz ve acemice bulunmuş, unutulmaya mahkum olmuştur. Kültürümüzdeki verimsizlik, büyük eserlerin nadiren meydana getirilişi, yeni ufuk açan düşüncelerin yokluğu, aslında yukarıda açıklanan anlamdaki gelenekten yoksunluğun ve gelenek kuramamanın sonucudur. Daha önce işaret edilen medeniyet sarsıntısı gelenekleri parçalamış ve değersizleştirmiştir. Medeniyetin sarsılması yeni gelenekler kurmanın ruhi gücünü de yok etmiştir. anlaşılmayan ve bütün değerleriyle içten benimsenmeyen bir medeniyete yönelme, geçmişte büyük kültür eserleri meydana getiren geleneklerden insanları uzaklaştırmış, hep yenilik arayan ve yeniliğe değer veren bir haleti ruhiyeye sokmuştur. Gelenek olmadan değerli yenilik meydana gelmeyeceği idrak edilmelidir. Burada açıklanan anlamda gelenek, geçmişe bağlılık değildir. Gelenek, eskinin tekrarı değil, zihni kabiliyetlerin gelişeceği ve ruhi yeteneklerin kendini ifade imkanlarını bulacağı bir ortamdır. Her insan ayrı bir potansiyeldir. Fakat geleneğin malzeme ve zihin disiplini sağlayan ortamı yoksa, kabiliyetler gelişemez ve yetenekler kuvveden fiile çıkamadan körlenir. Toplumun genel yaşayışında da değerli, sağlıklı ve kanalıcı yenilikler geleneklerin içinden gelir. Siyasi gücü elinde bulunduranlar, dıştan tavır alarak zorlayıcı tedbirlerle gelenekleri değiştirme girişiminde bulunsalar, hatta bunu iyi niyetlerle ve yüksek emellerle yapsalar bile bu gibi yenilikler kolay kolay benimsenmez. Zorlama ile kabul ettirilen değişiklikler aksaklık ve uyumsuzluklara yol açar. Bu olumsuz sonuçlar hemen hemen kaçınılmazdır. Çünkü yeniliğe geleneğin içinde çalışırken olduğu gibi onun en zayıf tarafını fiilen keşfederek gidilmemiştir. Oysa gelenekle yaşarken ortaya çıkan değişiklikler, şartların gerektirdiği birer gerçek uyarlanma olacağı ve rahatsızlık sağlayacağı için onlar kimse farkına varmadan ve hiçbir pürüz çıkarmadan benimsenir. 14. Bölüm Kültür ve Dil. Kültür bir milletin bütün hayatıdır. İnsanın sembolik düşünme kapasitesinin ürünü olandır. Dil, bir iletişim aracı olarak en önemli kültür öğesidir. Bir milleti oluşturan insanlar duygu, düşünce ve hayallerini dil ile ifade eder. Dil, insanın manevi varlığını hem en etkili biçimde ifade eder, hem de insanın manevi varlığını algılanabilir bir sembolik sistemle muhafaza eder. Bu imkan ve özellikleri sebebiyle dil, terbiyenin başta gelen aletidir. Bu bakımdan insan zihninin nitelikleri dili doğurur. Fakat dilin sembolik sistemi taşıdığı kültür birikimi ile insan zihninin gelişmesinde en büyük etken olur. İnsan zihninin eriştiği muhakeme tekniğini, duygu inceliklerini, hayal ufuklarını dil temsil eder. İyi bir terbiye insan zihninin bu kazanımlarını yeni yetişenlere aktarır. Böylece yeni yetişenler insan zihninin ulaştığı düzeyde hayata başlar. Yeni nesillerin kültüre katkı yapma imkanı böyle doğar. Bir dil, insan zihninin duygu, düşünce ve hayallerini barındırmakla kalmaz. Zihnin kendi dışındaki gerçeği de temsil eder. Dil ayrıca zihnin kazanımlarını muhafaza eder. İletişim ve terbiye vasıtası olur. Dilin bu işlevleri başarıyla yerine getirebilmesi için dil sembollerinin ve dil yapısının istikrarlı olması şarttır. Dil bir vasıtadır. Gaye, anlamı kaybetmeden, bulandırmadan, çarpıtmadan iletmek ve aynı anlamın konuşmaları işitenin ya da yazıları okuyanın zihninde canlandırmasını sağlamaktır. Dil, bu gayeyi yerine getirmek için şartların, ihtiyaçların, zihniyetin, emellerin, kavramların değişmesiyle bir takım değişiklikler gösterir. Dilde var olan bir kelime değişik bir anlam inceliği kazanır. Alışılmış anlamının dışında başka bir anlama da gelmeye başlar ya da o zamana kadar ifade ettiği anlamdan sıyrılarak yeni bir anlam kazanır. Bazen bu ve buna benzer değişmeler başka bir dilden kelime alınarak olur. Zamanın değişmesiyle zihinlerde meydana gelen tutum değişmeleri sonucunda edebiyatçıların kullandığı dilde belirgin değişiklikler gözlenir. İslam medeniyetine girilince Türk dili Arapçadan etkilendi. Medeniyet benimsenince onun kaynaklarının dili olan Arapçanın taşıdığı yeni kavramları ve duyuş tarzlarını temsil edecek kelimelerin alınması kaçınılmazdı. Hatta uzun bir süre öğretim dili Arapça oldu. Çünkü o devirlerin öğretiminde din bilimleri önemli bir yer tutuyordu. Var olan Türkçe ile o bilimlerin kavramlarını karşılamak mümkün değildi. O kadar çok yeni kavram olunca teknik olarak o bilimlerle uzmanca uğraşmak için Arapça kullanmak daha pratik ve etkili bir yol oluyordu. Zaman içinde bu kavramlar Türklerin düşünce ve duygu hayatının tabii bir parçası oldu. Onların karşılığı olan Arapça kelimeler Türkçe'ye girdi. Fars edebiyatının taklit edilmesi nedeniyle Farsça kelime ve kurallar da Türk edebiyatına girmiştir. Yüzyıllarca edebiyat sanatı bir süs sayıldığı için ancak o sanatın hünerlerini anlayabilecek seviyeye gelmiş olanlarca anlaşılması yeterli görülmüş, geniş halk tabakalarını etkileyecek bir fikir ve edebiyat hayatı düşünülmemişti. Matbaanın açılması bile bu tutumda bir değişiklik meydana getirmemişti. Ancak Nisan 1831'de hükümdarın Rumeli'ye yaptığı seyahati bir vak anüvis olarak yazan takvimi ve kai nazırına verilen bir irade, herkesin anlayabileceği dil meselesini açıkça gündeme getiriyordu. Hükümdarın Tarihi Lütfi'de yer alan ve Mustafa Nihat Özon tarafından Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserde iktibas edilen sözleri şöyle: "Vaka pek güzel kaleme alındığına diyecek yok ise de, bu misillu umuma neşrolunacak şeylerde yazılacak elfaz, herkesin anlayabileceği surette olmak lazımdır. Öyle çetr, gerdune ve tevsen gibi şeylerin Türkçe olarak tashihi muktazidir." Tanzimattan sonra ilk dil hareketi Fuat ve Cevdet Paşaların 1851'de yayınlanan Kavadi-i Osmaniye kitabı ile başlamıştır. Müellifler Arapça ve Farsça öğrenmeye gerek kalmadan Osmanlı dilinin yapısını oluşturan Türkçe, Arapça ve Farsçadan gelme kuralları içerir bir gramer vücuda getirdi. Batı fikir dünyası ve Batı edebiyatları ile temasa gelinince oradaki kavramları, anlatım tekniklerini, idrakleri, duygu tahlillerini mevcut dile aktarmanın zorlukları görüldü. Nesir fazla işlenmiş değildi. Divan edebiyatı belli düşünce ve duygu kalıpları çerçevesindeki mazmunlarla doluydu. Bu sebeple dil yapısı ifade tekniği bakımından kısıtlıydı. İkinci olarak Batı dillerindeki fikir ve edebiyat eserlerinde Türk toplumu için yeni olan kavramları temsil eden kelimelerin tercüme edilmesi kolay değildi. Çünkü kelimeler iletişim halindeki insanların düşüncelerinde çeşitli meselelerle ilgili olarak ve çeşitli bağlamlarda kullanıla belirli bir anlamı yüklenir. Sosyal ilişkiler ağı içinde benzer bir düşünce geçmişi olmayan bir kelimeye başka bir kültürde doğmuş yeni bir anlam yüklenmek istenirse kelime o anlamı birden taşıyamıyor. Aslında tercüme kelimelere başka bir dilde karşılık bulmak değil, kelimelerin belli bir dilin yapısı içinde temsil ettikleri düşünceleri başka bir dilin sembolleriyle temsil etmektir. Zihinlerinde yeni fikirler ve hayaller dolaştırmaya başlayan ve Batı fikir ve edebiyat dünyasıyla temasa gelen Şinasi, Namık Kemal Paşa, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin hep kafalarındaki yeni düşünceleri eski kelimelere temsil ettirme meselesiyle boğuştular. Hepsinin birleştiği nokta Türkçenin yapı kurallarına dönmek ve dili sadeleştirmeye doğru gitmekti. Fikir meseleleri ön plana çıktığı için dilin bir süsleme sanatı gibi düşünüldüğü devirlerin dil kalıpları ve nadir kullanılan kelimeleri içeren tunturaklı ifade tarzları maksadı yerine getirmiyordu. Kafasında düşünceler olan ve anlaşılma ihtiyacı duyan insanların endişesi, kelimelerin ve ifade tarzının fikri temsil edip etmediği, okuyanların kafasında aynı fikirlerin canlanıp canlanmayacağı idi. Harf inkılabı, yeni nesillerin eski edebiyatla doğrudan bağlantısını hemen hemen imkansız hale getirdi. Daha sonra dil kurumu aracılığıyla dilde yapılan operasyonlar, tepeden inme olduğu, okul kitapları ve bazı gazeteler aracılığıyla zoraki uygulamaya konulduğu için halkın ve edebiyatçıların dil ve düşünce meselelerini bizzat o meselelerle uğraşarak zaman içinde gerçekçi bir şekilde çözümlenmesine fırsat olmadı. Dil, müdahalelerle ve dayatılan uygulamalarla değişti. Dil zevki diye bir şey kalmadı. Belirsizlikler ve anlam kargaşası içinde yola devam edildi. Fakat halk yine de bazı kelimeleri ve deyişleri benimsedi, bazılarını benimsemedi. Memur tipli görevlilerin müdahaleleriyle dilin tabii değişme yolundan saptırılması ve kısa zamanda köklü değişiklikler yapılması, dil zevki ve dilin işlevi meselesinin dışında başka meseleler doğurdu. Bir yazarın kullandığı dil, o dille bağlantılı olduğu düşünülen bir ideolojinin ya da siyasi ve sosyal eğilimin göstergesi oldu. İnkılapçı ya da muhafazakar, solcu ya da sağcı, Marksist ya da milliyetçi, ilerici ya da gerici diye nitelenecek konumda olmak, yeni ya da eski dili kullanma özelliği ile birlikte gidiyordu. Bu durum dilde sadeleşme hareketinin başladığı devre göre değişik bir tutumu yansıtıyordu. Artık dili bir ifade ve iletişim vasıtası olarak geliştirme, dil ve düşünce ilişkisi çerçevesinde teknik olarak dil meselelerini çözümleme yaklaşımından, dili bir ideolojinin siyasi ve sosyal eğilimin bayrağı olarak kullanma yaklaşımına geçilmişti. Kendi medeniyetimize sırtımızı dönerek batıya açılmanın doğurduğu kültür bölünmesinin bir parçası olarak dilimiz de bölünmüştü. Bugün gelinmiş olan noktayı gerçekçi bir gözle görmek, milletimizin hayranı olacak hedefi iyi tespit ederek o noktadan hareketle iş başarmak gerekiyor. Olmuşu olmamış gibi göremeyiz. Hayat ve dil iyi ya da kötü belirli bir biçimde değişmişse onu hiç dikkate almadan hayal dünyasında ya da bize benzeyenlerin oluşturduğu küçük ve ayrımcı bir grup çerçevesinde bilinçli ve tutarlı olarak yeni ya da eski bir dil kullanarak bütün milletin hayatını etkileyecek verimli çalışmalar yapmak mümkün değildir. Halkın ve edebiyatçılarımızın aklı selimine, dil zevkine, ifade ihtiyaçlarına duyarlı olarak Türk dilini bütünleştirmek lazımdır. Değişik düşünmek ayrımcılığa yol açmamalı, aksine kültür hayatını zenginleştirmelidir. Eğer fertler değişik bir düşünceyi milleti bölmek ve millete kötülük yapmak için üretmiyorsa, o değişik düşüncelere rağmen millet birliğinin bilincini yaşatmak ve kültür bütünlüğünü korumak mümkün olmalıdır. Bu imkan ancak insanlar aynı dille duyar ve düşünürse o dille birbirini anlamaya ve bütün milletin hayrına olacak çözümler bulmaya çalışırsa doğar. Dil, millet içinde ayrılığın sinyali olamaz. Bir milletin dili canlı ve ortak bir dil olmak zorundadır. Dilde makullük esası benimsenirse, anlamın anlaşılmasına duyarlı olunursa, prensip olarak yeni ya da eski dil kullanma inatçılığından vazgeçilirse, birleştirici bir orta yol bulunmaması için hiçbir sebep yoktur. Bunun için düşünceyi ön plana çıkarmak ve dil konusundaki önyargılardan kurtulmak gereklidir. Hakikat endişesi varsa düşünceyi en iyi taşıyacak dil sembollerini seçmek başlı başına bir meseledir. Fakat hakikat değil de her ne pahasına olursa olsun peşinden saplanılmış bir doktrine, ideolojiye, siyasi görüşe bağlı kalmak endişesi hakim olursa o zaman yeni ya da eski kalıplarla işi kolayca görmek mümkündür.